Ayrım 7.
Çevreyi kollayarak evin yolunu tuttu. Pek bir şey yoktu kuşkulanacak. Eve gelip kapıyı çalınca da şöyle bir bakındı sokağa. Bildiği sokaktı. Kapı açılır açılmaz karşısına dikilen teyzesinin karmakarışık yüzüne çarpıverince anladı hiç de iyi bir şeylerin olmadığını. Halil'i kızgınlıkla içeri çekip kapıyı birden kapattı kadın. Ateş saçan gözlerini üstüne dikip başını iki yana sallayarak baktı bir süre. ''Nasıl geldin buraya?'' dedi. Dikelir gibi yaptı Halil. ''Ne demek nasıl geldin?'' dedi. ''Trene bindim geldim. Gene binip giderim istemiyorsan.'' ''İyi'' demişti. ''Toparlanır oldu teyzesi.'' ''Gidermiş'' dedi kızgınlıkla. ''Nereye gideceksin?'' ''Na şurada tutmadıklarına şaştım. Devriyeler bastı eve oğlum. Seni bekleyip durdular. Gelmez dedim. Gitmişler demek. Nedir bu başımıza gelen Halil?'' Der demez de gözleri dolup yüzü gevşemeye başlamıştı. Çekilip içeri aldı Halil'i. Gidip perdeleri kapattı hemen. Sedire oturup karşısında sandalyeye ilişmiş Halil'e dikti gözlerini. Muhtarla dört sivil gelip evi aramışlar akşama doğru deyince yüreği cız etti Halil'in. Gitti kitaplar. Yo, kitap mitap gitmemiş. Yüklüğü yıkarlarken yatak yorganımdan ne istiyorsunuz deyince teyze hanım yarıda bırakmış onlar da. Muhtar dostuymuş, onun sözlerinin etkisi olmuş asıl. Tutamadı gidip boynuna sarıldı teyzesinin. Kitaplar duruyor dedi. Duruyor domuz duruyor dedi. Ben anlamadım mı sanıyorsun onda bir bokluk olduğunu? Yüreğim ağzıma geldi herifler aramaya kalkınca. Bir kez daha kucakladı, yanaklarından öptü teyzesini. Yumuşamıştı o da. Kendini çekerken bırak bunları da anlat bana. Neymiş bu iş dedi. Hükümet hırsız, halkı soyuyorlar dedik bir iki yerde. Kulaklarına gitmiş demek. Duraladı kadın. Bilmeyen mi var halkı soyduklarını dedi. Sana ne oğlum? Önce okulunu bitirsen. Hükümetle baş edilir mi? Ne olacak şimdi? Seni tutarlarsa bunlar dünyada bırakmazlar. Çürütürler cezaevinde. Hele birinin hiç gözü göz değildi. Telsizle konuşuyormuşsun sen bu evden Ruslarla. Öyle demiş namussuzlar. Muhtar Memduh Efendi söyledi onlar çıkınca. O deyince olmaz öyle şey. Bu evde kalmışlar. Bir soluklanıp aldı gene. Durma buralarda oğlum sen dedi evecenlikle. Kalk doğru Tokat'a git abinin yanına ya da Şahindelere git en iyisi. Antakya'da şimdi onlar. Kocası subay kimse dokunamaz sana. Hep gülmek geliyordu içinden teyzesinin safça konuşmalarına ya. Bir süre çekilmek de gerekti ortalardan. Doğruydu kadının dediği. Abimden para geldi mi? Para mara gelmedi ne yapsın adam çoluk çocuk geçindiriyor o da. Kalktı yandaki yatak odasına gidip döndü elinde çantasıyla. Açtı çantayı. İçinden çıkardığı kağıt paraları üst üste koyarak saydı tek tek. Uzattı Halil'e. Al dedi. 56 lira çıktı. Şimdi içeri girecekler diye yüreğim ağzıma geliyor oğlum. Doğru Şahindelere sen. Bu kağıtta adres. Dur. Kalkıp yine geçti odasına. Getirdiği karton kapaklı minicik kitap gibi bir şeyi genişçe bir beze sararken bu enam-ı şerifi de koynuna koy dedi. Korur seni. Siz yeni yetmeler inanmazsınız böyle şeylere ya. Burnunuz da boktan kurtulmaz. Enam'ı Halil'in ceketinin iç cebine sokuştururken açsındır da sen dedi. Mutfağa koşturdu hemen. Gazeteye sararak getirdiği yiyecekleri koltuğuna sıkıştırdı çabucak. Kapıya geldiklerinde gülümseyerek bakan Halil'e sarılınca da hıçkırarak ağlamaya başladı. Yüzünden yanaklarından öpüp göğsüne bastırdı. Böyle mi gidecektin sen oğlum? Diplomayla gönderecektim seni ben. Tam çıkacağı sıra durdu Halil. Ne olursun o kitaplara dokunma teyzeciğim dedi. Kötü şey değil onlar. Çok değerli kitaplar. Bulunmaz bir daha. Aldırırım ben senden gerekirse. Aman kitabınız batsın dedi. Dokunmam. Kimseye de el sürdürtmem. Hadi sen de söz ver diyorum sana. O cebindeki enam-ı şerifi yanından ayırmayacaksın. Söz ver bakayım. Sözünde durursun sen. Cadolazca karşısına dikilmiş gözünün içine bakarak yanıt bekleyen teyzesine gülümseyerek başını salladı Halil. Olur teyzeciğim dedi söz. Sen de sözünde durursun biliyorum. Bir yemin et. Adeli vallahi el sürdürtmem kimseye ayol. Söz dedim Allah yardımcın olsun. Hadi Şahin de hemen mektup yazsın bana. Kapıyı çekip dudağındaki acı gülümsemeyle karanlık sokağa daldığında onur veren bir kaygıya batmıştı yüreği. Yalnız sen mi? Rahmi Usta da diploma bekliyordu bizden teyzeciğim. Cebimde 55 lira. Yo 58 filan. Koynumda enam-ı şerif. Asıl diplomayı almanın yoluna düştük. Nasıl sınav vereceğiz bakalım. Trende yol boyu ne yapacağını düşündü. Kesin karara varamıyordu bir türlü. Kızıltoprak'ta inip Fenerbahçe tramvayı ile Kadıköy'e geçti. Çarşıda atladı tramvaydan, sokaklara daldı gene. Yöreyi kollayarak alanın kıyısından Kadıköy iskelesine girip aldı biletini. Boş bekleyen vapura atladı. Kıçta dümen üstündeki boşlukta babaya oturup açtı teyzesine verdiği paketi. Peynir, 4 iri kadın budu köfte. Bir parça ekmek, temizlenmiş kırmızı turpla yeşil soğan vardı. Soğanlar, turplar arka bahçeden. İki yandan akıp giden karaltılı sulara bakarak istekle yedi. Nasıl canlandı o cadoluz kadın? İnsanlar hiç belli olmuyor. Teyzem yahu anam gibi. Ne yapacaktı başka? Ne de benzer anamaya. Anacığım melekti. İç cebindeki enamı çıkarıp baktı. Atı verecekti suya, duraladı. Teyzesine verdiği söze bağlılığından varmıyordu eli. O sözünde durmaz da, sinsice bozarsa anlaşmayı, teyze hanıma da hak kazandıracaktı sanki. Ya koynunda dua ile dolaşan devrimci olmak peki? Gülerler adama. Ben de gülerim, ne yapayım? Atarsa yüreğinde taşıyacaktı ağırlığını. Beze sarılmış kitapçığı, gene de içiyle pek barışık olmadan yerleştirdi eski yerine. Dursun bakalım atacağımız gün gelinceye kadar. Şahinde'ye de git bari, onu da dedi teyze hanım. Ona söz vermedim de, nereye gideceğiz şimdi? Git bir otele, kimlik soracaklar. Hukuk fakültesi kimliğimiz şebeke, çoktan yitirdi geçerliğini. Başka kimlik kartımız da yok. Pat polisin kucağına. Necla'nın oraya mı gideceğiz gene? Turgut'a bir uğramadan mı? Zorunlu uğrayacaktı. Gerekirse Süheyla yoluyla ilişki kurup olayları kim duyurabilirdi Seher'e, Turgut'tan başka? Ya bir de evde değilse gene? Her gecede nereye gider o hergele? Kapıdan bakıp dönerim hemen. Korkuyorum oğlana bir şey sıçratacağız. Allah kahretsin. Ne kötü şey bu umarsızlık. Vapur Haliç'e girip iskeleye yaklaşırken Sirkeci'de bir hanın tepesine dikilmiş mavi neon ışıkları karaltılı liman sularında yüzen kocaman çemberde dikey, yatay, iç içe geçmiş harfleriyle Bayer reklamına baktı kızgınlıkla. Burada yıllarca nasıl çalışabildi Reşat? Onlar da yutabiliyor demek. Daha neler yutuyorlar kim bilir. Biz de neler yutuyoruzdur kim bilir. Serin bahar gecesinde indi vapurdan, köprüye çıktı. Saat onu buldu. Yöresini kollayarak Turgutlara varması. Sokağın girişinde gene denetledi yöreyi. Yoktu kimse. Yaklaştı eve. Işık vardı içeride, perdeli giriş katında. Derinden belli belirsiz gülüşmeler, konuşmalar sızıyordu sokağa. Girse mi, girmese mi? Duraladı bir. Daldı apartmana, uzandı zile. Zille birlikte sesler kesilip bir sessizlik çöktü önce. Kısa bir aradan sonra açıldı kapı. Turgut göründü kapı boşluğunda. Halil'i görünce de sevinçli bir ikirciklilikle açtı gözlerini, toparlandı hemen. Hoş geldin yahu dedi, gel buyur, dün gece de uğramışsın, söyledi ablam, ne iyi ettin. Gürültülü konuşkanlıkla Halil'i içeri alırken nasıl davranması gerektiği konusunda da ipucu veriyor gibiydi. Genişçe holde yastıklarla beslenmiş bir sedirde oturan konuklara tanıştırdı Halil'i. Bu bizim Halil, Sahir abi. Hukukta ama hukukçu olmak istemiyor. Fakülteyi boşladı, o da bizim gibi. Dünya kurtulmadan Türkiye kurtulmaz. Türkiye kurtulmadan da bize kurtuluş yok diyenlerden. Takılmasından sonra Sahir'le Nedret'i tanıştırdı Halil'e. Gözlerinin içi parlayan Mediha'yla da el sıkıştılar. Serpil'in yanağını okşadı Halil. Turgut'un verdiği, daha sıcaklığını yitirmemiş minderli tahta sandalyeye oturdu. Turgut'tan hep adını duyduğu Sahir'le Nedret'i görmek sevindiriciydi de, günü müydü? Ne güzelmiş bu Nedret abla da. Güzel de daha çok da şey, böyle iyi yüzlü, melek gibi sanki. Bilinir mi? Turgut da hep diyordu, karı koca ikisi de iyi insanlarmış gerçekten de. Ablasının hastalığında, Turancıları konuşuyorduk Sahir abiyle. Ankara'daki kepazeliği biliyorsun. Sen ne diyorsun? Zop diye sözün ortasına düşmenin sinirli şaşkınlığıyla gülümseyerek Turgut'a baktı Halil. Bir soluk alalım yahu dedi. Hemen sınava başlama. Gülüşmeler sürerken de ekledi. Saracoğlu'na güveniyor itler. Azdılar diyorum. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Bir kısa sessizlikte Sahir aldı sözü. Aşağı yukarı biz de onu diyoruz da dedi. Yalnız üzerine biraz daha düşüp de titizlenerek baktınız mı? Ortaya kimi ayrıntılar çıkıyor ki? İyice durup düşünmek gerekiyor üstünde. Özenerek kurduğu tümcenin aslında pek bir şey açıklamadığının ayrımına varmış gibi. Şöyle diye ekledi hemen. İngiliz yalnız sayılır Saracoğlu aslında diplomatlar arasında biliyorsunuz. Yo bilmiyoruz. Halil'in bu çıkışıyla duralayıp baktı Sahir. Öyle bilinir dedi. Almanlar bir ara karşı yayın yaptılar Dışişleri Bakanlığı sırası. Herifin faşist olmasına hiç de engel değil bu. İngiliz yanlısı faşist. Batı'da İngiliz'in dışında bulmak kolay değildir bugün böylesini. Bizde olur. Sovyet düşmanlığıyla gözleri öyle dönüyor ki yapı da uygun, inönü var bir de. Onun devlet politikası Sovyet yanlısı görünümde ola geldi uzun yıllar. O da anti-Sovyetik aslında kuşkusuz da daha esnek. Daha it oğlu itçe. Halil'in sözlerini pek sataşma gibi almadan sürdürdü Sahir. Evet öyle de bugünkü açık Turancı saldırıları arkalayacağı düşünülemez. Tedirginlik duyuyor da olabilir. Gizli açık ona da saldırıyorlar. Halk Partisi içindeki, sözüm ona devrimci kanat. İşte Hasan Ali Yüceller, Falih Rıfkılar filan. Sırtlarını ona dayıyorlar. O da ne güne dek taşır bunları belli değil. Ordu Genelkurmay sonra Turancıları arkalayacak çok adam çıkar oradan. Yalnız kendilerini ortaya atmazlar. Sinsice yapacaklardır. Çarkın dışına atılmaktan korkarlar çünkü. Muzaffer Şerif Başoğlu var Ankara'da biliyorsunuz. Sosyal psikoloji doçenti dil tarihte. Onun babasının çok iyiliğini görmüş bu Saracoğlu. Borçlusu gibi. Gidip anlatmış Muzaffer Bey Saracoğlu'na bu Turancılardan bin kat daha tehlikeli Anadolu'cu örgütlenmeyi. Emin Erişirgil'inden Şevket Raşit Hatipoğlu'na, Reşat Şemsettin'den Hıfzı Oğuz Bekatası'na, Hüseyin Avni Göktürk'ünden Remzi Oğuz Arık'ına, Sadi Irmak'ına tüm Anadolucuları saymış bir bir. Ne oldu sonra? Hiç. Devlet içinde devlet bunlar demiş hem de. Yani senin koltuğunda tehlikede diyor herife. Aldırmadı olmaz da. Ne halt etsin herif? Kimse tek başına öyle pek güçlü değil bu ülkede. İnönü bile. Binbir oyunun döndüğü karanlık bir bürokraside bütün üstünlükler kısa süreli bugün. Ardından ne geleceğini kimse bilemez kolay kolay. Hep fatalist İslam diyalektiği. Bu da geçer yahu. Gülüştüler. Sahir gülmedi yalnız. Ne güzel konuşuyor bu Sahir Bey. Halil Mediha'nın getirdiği çayı yudumlarken ince alaylı konuşmasını sürdürdü. Sahir Bey. İçin için bir savaş sürüyor Türkiye'de bugün. Sola şantajla görevli bu Turancılar da içinde. Hemen herkes ulusal öndere bağlı da kim ne kadar ne biçim bağlı. Sorun o. Önderimiz kime ne kadar bağlı o da belli değil. Savaşın gidişinin de rengi ortaya çıktı artık. Bu ortamda fırladı Turancı dangalaklar. Almanları sevindirir bu iş. Azından ya eninde sonunda kayaya çarpacaklar. Yazgısı bu işin. Faşizmi bunlar getiremez. Daha doğrusu yanlış olmasın. Faşizm var ülkede de her türden ilerici gelişme yolunu tıkayıp iyice sağa kaydırarak faşizmi yerleştirecekler bunlar. Olamaz. Daha güçlü, daha sinsilerin işi o. Bütün kadroları ellerine geçiren Anadolucu örgütler gibi. Çok uzattım biliyorum. Diyeceğim bunlara bulaşmak değil ki finolarla dalaşmak olur bu. Elebaşlarıyla boğuşmak gerek. O da nasıl olur? Durup gülümsedi. Vallahi onu ben de bilmiyorum dedi. Gülüşmeye başladılar. Yalnız Halil gülmedi bu kez de. Şaka söylendiği belli olan son söze karşı bir şeyler demek istiyor. Nereden gireceğini bulamıyordu bir türlü. Turgut aldı. O zaman sizinle aynı noktaya geldik Sahir abi. Nasıl? Bu hükümet faşist hükümet. Sinirlenmiş gibi doğruldu Sahir Bey. Tersini söyleyen mi var? Tamam yok da. Yuvarlak doğru bu dediğin. Dünyaya uzaydan bakan da dönen düz bir top görecek belki. İndin mi üstüne? Himalayalar da var. Emden çukuru da. Dengeleri kollayan bir sağcı hükümet bu. Yamalı Bohça, Hasan Ali de var içinde. Diyelim Şevket Raşit Tatipoğlu gibi Anadolucu bir dangalak faşist de. Egeli dış satımcı tüccarların adamı Behçet Uz'da. Savaş koşullarında serbest pazar rejimi uygulayıp halkın kanını emenler yani. Çoğunluk onlarda. Evet onlarda. Bizde mi olacaktı? Gülüşmeler oldu gene. Bakın diye aldı gene Sahir. Atsız son yazısında iki olaydan söz ediyor. Yedek subay okulundaki iki komünist öğrenciden. Bir de Haydarpaşa Lisesi'ndeki olay diyor. Sebati mi diyordunuz? Öyle miydi? Haydarpaşa Lisesi'nde olan. Ben yeni duydum sizden. Gizli sayılır bu iş. Bu adama belli ki siyasal polisten bilgi, destek veren birileri var. Kışkırtıp arkalayan, devlet katından yani. Demek ki canı iyice sıkılmıştı Halil'in. Çok önemli sanki söyledikleri. Çivi üstünde oturuyor gibiydi. Gitseler şunlar da Turgut'la kalsalardı. Bu gece ne yapacağını, nerede kalacağını bile bilmiyordu daha. konuşmalar aynı eksende sürüyordu. Sözü edilen dengede İnönü'nün belirleyici yerini konuştular bir sürede. Kimi ilerici gençler İnönü'ye bağlılık telgrafı çekmeyi düşünüyorlarmış. Turancıların gösterilerine karşı Turgut'un dediği, bizim çocuklardır ilerici dediği de kim olacak? TKP'nin taktiği. Yalnız tam ağzını açıp bir şeyler diyecekti, vazgeçti. Oturmalarını uzatmaktan başka yararı yok. Turgut'la konuşuruz gerekirse. Dış işlerinin başındaki Alamancı Menemencoğlu faşistini, Selim Sarper'ini, Feridun Cemal'ini görmüyorlar. Temeli anti-Sovyetik dış politikayı tezgahlayan çeteyi yani. İnönü'nün onayı olmadan mı yürütüyor işleri bunlar? Bu konuşmaların ne kadar dışında Medya abla? Hem de Sahir Bey'in anlatırken gözlerini sık sık ona dikmesine karşın. Dinlemiyor gibi. Gitseler de kurtulsak diyen bir de o olmalı. Sayıklamaya başlayan Serpil'i içerideki odaya götüreceği sıra Nedret Hanım doğruldu. Geç oldu Sahirciğim dedi. Çocuklar da yalnız evde. Sözü bağlar gibi bir iki konuşmadan sonra kalktılar. Ayrılırlarken, kusura bakmayın bizim çenemiz açıldı bu akşam dedi Sahir Bey. Halil'in elini sımsıkı tutup sevindim tanıştığımıza. Sizi dinlemeyi isterdim. Bir dahakine diyelim. Sevinsin mi pek bilemeden aynı yakınlıkla elini sıkarak sağ olun dedi. Bağ gözlükleri altında zeki bakışlı bu esmer kemikli yüzlü adama karşı ne duymalıydı içinde? Onu mu düşüneceğiz şimdi? Nedret Hanım'la da aynı sıcaklıkla el sıkıştılar. Herkese sıcak bu kadın. Medihe ablaya da nasıl yakınlar? Yarı uyuklayan Serpil'i öptü gidip odanın kapısında. İyi güzel insan bu kadın. Bu duygusunu bölüşmek ister gibi baktığı Turgut'un Nedret Hanım'a diktiği gözlerini yakalayınca şaşırdı. Sarsılır gibi oldu biraz da. Yoksa bu oğlan... Kafasından atmaya çalıştı hemen. Yok canım. Ablası gibi. Medihe abla da senin ablan gibi. Biz ne yaptık? Hem Medihe ablanın bana baktığı gibi mi bakıyor bu kadın Turgut'a? Nereden biliyorsun nasıl baktığını? Amma pislik be. Ağzına sıçayım. Öyle bir bok yediyse Turgut, sorarsın. Soracak o kaldı. Korkulur bu hergeleden de ya. Sahir Bey'e karşı üzüntülü bir sevgi duydu içinde. Konukları yolcu edip kapıyı kapatınca Halil'e dönen Turgut'un güleç yüzü değişti birden. Senin mazlum tutuklanmış dedi kaygılı bir evecenlikle. Bir rastlantı öğrendim ben de, seni arıyorlarmış. Serpil'i yatırmaya götürmüş, ablasını gösterdi başıyla. Bandırmadan gelmişsin dedi bu. Öyle mi dün gece sen? Halil kesti hemen. Evet öyle dedim, beni arıyorlar biliyorum. Çıkalım mı seninle? Konuşmamız gerek, anlatacak çok şey var. Başını salladı, odasına gidip toparlandı Turgut. Yatak odasının kapısına çıkan ablasına işi olduğunu, biraz geç geleceğini söyledi. Medihan'ın bir şey demesine kalmadan çıktılar. Sesliydi gece. Aksaray'a inen boş, karanlık arka sokaklarda bir iki arkalarına bakıp yöreyi kollayarak ağır ağır yürümeye başladılar. Kimden duydun mazlumun tutuklandığını? Refik söyledi akşamüstü uğrayıp. Başka diyecekleri de vardı. Yemeğe götürmeye kalktı beni. Geçen haftadan söylemişler ablamla Nedret abla bu gece için. Refik nereden duymuş? Ne bileyim, 40 tarakta bezi var pezevengin. Ulus'un bir muhabiri varmış da, şimdi polis muhabiriymiş de burada. Cumhuriyet'te bir sürü öykü. Senin arandığını Nihat söyledi. Hiç yapmaz, telefon etti bu sabah bana. Buluştuk. Senin uğradığın gün polis gelmiş Nihat'a. Fotoğrafını gösterip bu sana geliyormuş demiş. Molla var komşusu. O fitledi diyor. Tanımıyorum deyince gitmiş herif. Belki ben görürüm seni diye gelmiş Nihat. Toz olsun diyor. Sakın geçmesin heriflerin eline. Sen nerelerdesin yahu? Olan biteni ayrıntılarıyla anlattı Turgut'a. Necla'yı gördün mü? Hayır görmedim dedi Turgut. Kötü mü ettik? Aygıt'ı Necla'ya götürmesini diyordu. Dalgın sessiz bir iki adım attı Turgut. Bilemiyorum dedi. Umarsızlıkla soluklanıp, dün gece karşılaşsak iyi olacaktı ya. Başka da ne yapardık onu da bilmiyorum. Sessizliği Halil bozdu. Neredeydin dün gece? Duraladı bir. Süheyla'daydım dedi canı sıkkınca. Sırası değildi üstelemenin. Taşkasabın yangın artığı çakul çukul sokaklarında yürüdüler bir süre. Ne yapalım şimdi dersin? Bir süre yürüdükten sonra onu düşünüyorum ben de dedi Turgut. Acılıkla güldü birden. Ne oldu? Hiç dedi şu yağmurun ettiğine bak. Halil de güldü isteksizce. Turgut durup döndü. Yapacak başka şey gelmiyor aklıma dedi. Necla'nın oraya gidelim. Ben sokağı denetlerken sen gir eve. Orada kal gene bu gece. Yarın Necla'yı bulacağım ben. duraladı bir. Nasıl bulacaksam diye ekledi kendi kendine. Sessiz düşünceli yürüdüler. Haseki'ye yaklaşıyorlardı ki bir bekçi çıktı sokağın içinden. Pek bakmadan ağır ağır geçti yanlarından. Yarın akşam buluşmaya gideceğim. Bilmiyorum ya, onlar da saklan diyecekler. Ne diyecekler başka? Belki de haklı teyzem. Tokat'a mı gitsem bir süre bilmiyorum. Belki Seher'i de göremem. Anlatırsın durumu ona. Eve gitmesin. Seher'i Süheyla'dan bulurum gerekirse. Evet, gerekirse dedi Halil. Cumartesi Tepebaşı Şehir Tiyatrosu gişesi önünde buluşacağız. Beşte gidebilir miydi Turgut oraya? Giderdi. Kolaydı öyleyse. Anahtarı verip evi göstersindi ona. Çanta birinci katta halıların arasındaydı. Bildiğini belli etmemeliydi Turgut. Çanta desindi o kadar. Gerekirse okuldan arayacaktı onu Halil. Uyanık olsundu. Uzun süre arayamazsa kendisi karar vermeliydi ne yapacağına. Duraladı. Yerini de sana söylemiyorum, unutma dedi. Daha doğrusu unut. Seher'e söyler söylemez. Güldü Turgut. Söylemeden unutmam inşallah dedi. Şakaydı ya, evi nasıl unutmuştu, duymamış gibiydi Halil. Haseki'nin üst başında ana yoldan geçen bir taksiye binip Koska'da indiler. Tek tük araçların dolaştığı sisli yollar bomboştu. Karanlık yan sokağa saptılar hemen. Sessiz birkaç adımdan sonra durdu Halil. Ayrılalım burada istersen dedi. Ses çıkarmadan elini iç cebine sokup çıkardığı parayı uzattı Turgut. Aylık aldık bugün dedi, şunları al sen. Param var, teyzem verdi. Al şunları, canımı sıkma, benim de var. Kucaklaşıp sessizce ayrıldıktan sonra karanlık sokakta yürürken